Merhabalar, Şeffaf Gündem programına hoş geldiniz. Bugün yani bizde çok fazla, bizim gündemimizde, bizim ülkemizde çok fazla bir yankısı olmadı ama önemli olan, özellikle de bu yolsuzlukla mücadele açısında dünyada önemli bir adımlardan birisi olarak kabul edilen İngiltere'deki rüşvetle mücadele kanunu, yeni getirilen rüşvetle mücadele kanunu konuşacağız. Bugün burada bir konuğumuz var bununla ilgili olarak. Avukat Elvan Sevi Fırat, Gün Ortaklık Bürosu'ndan kendisine hoş geldin diyoruz.
Teşekkür ederim. Burada olmak benim için de büyük bir zevk.
Hoş geldiniz.
Şimdi bu rüşvetle mücadele kanununun genel kapsamından bir bahsedelim isterseniz Sevi Hanım. Ve de bu kanun niye bu kadar önemli? Yani herhangi bir kanun mu, herhangi bir ülkede çıkan? Niye bunu bugün konuşuyoruz aslında? Biraz o konuda konuşalım.
Tabii aslında Birleşik Krallık Rüşvet ve Mücadele Yasası türünün ikinci örneği diyebiliriz. Bundan önce Amerika Birleşik Devletleri'nde benzer bir düzenleme vardı. Bu yasanın önemi aslında ulusal bir düzenleme olmakla beraber uluslararası alanda etki gösteriyor olmasından kaynaklanıyor. Çok tartışma yaratmasının önemli nedenlerinden bir tanesi de aslında Amerikan Yolsuzlukla Mücadele, FCPA olarak adlandırılan düzenlemeyi bir adım daha ileri götürerek biraz daha sıkı kurallar getiriyor olmasından kaynaklanıyor. UK Anti-Bribery Act olarak aslında çok hani yaygın bir şekilde konuşulan rüşvet ve mücadele yasasının, İngiliz rüşvet ve mücadele yasasının önemli bir boyutu aslında bu yasanın İngiltere'deki rüşvet düzenlemesini tamamen yeniden ele almış olması ve bunu modernize etmiş olması. İngiltere'nin aslında zaten hukuk sisteminde bir rüşvetle mücadele hükmü vardı. Fakat bu hüküm bizim hukukumuzdaki gibi daha hani ülkesel uygulaması olan bir hükümdü. Fakat bu birazcık daha sofistike bir şekilde yeniden ele alındı ve sadece rüşvete ilişkin ve uluslararası etki doğuran bir düzenleme olarak hayata geçti.
Bu aslında şu açıdan da önemli. Normalde rüşvetle ilgili hükümler yani ceza kanunu içinde bir ve birden işte birkaç tane madde olarak düzenlenir. Burada spesifik olarak rüşvetle mücadeleye ilişkin bir kanun çıkarıyorsunuz.
Evet.
Bu en azından aslında hani buna ilişkin mücadelenin ne kadar önemsendiğine ilişkinde çok kapsamlı, detaylı bir çalışmanın olduğunun göstergesi diye düşünüyorum.
Kesinlikle.
Rüşvet dediğimizde bu hangi eylemler bu kapsama giriyor peki? Yasa kapsamına giriyor.
Aslında şöyle, bu yasa ihlalleri dört kategoriye ayırıyor. Bunlardan bir tanesi ve hani FCPA'dan belki işte bir adım ileri götürdüğü noktalardan biri rüşveti teklif etmek, vaadinde bulunmak ya da vermek rüşvet olarak tanımlanıyor. Yani burada teklif etmek ve vaatte bulunmak da suç olarak tanımlanıyor. Aynı şekilde rüşveti talep etmek, kabul etmek veya rüşvet almak için anlaşmak gene ikinci bir kategori suç olarak düzenleniyor. Bunun dışında yabancı devlet görevlilerine rüşvet vermek, bu zaten işte OECD anlaşmasının da içerdiği ve bütün hani OECD üyesi ülkeleri empoze ettiği önemli bir hüküm uluslararası alanda rüşvetle mücadele açısından. Son olarak da rüşveti önlemede şirket olarak eğer yeterli önlem alınmadıysa, yani yetersiz kalındıysa ve şirketin bilgisi dahilinde bu işlemler yapıldıysa, o zaman şirketlerin ve bu şirketlerin yöneticilerinin de suç işlemiş olması şeklinde dördüncü bir kategori tanımlanıyor.
Yani hem ülkenin içinde hem ülkenin dışında özel şirketler tarafından işlenen ve özel şirketler tabii sadece özel şirketi böyle tüzel kişi olarak da almayıp
tabii
onun çalışanları.
Aslında onu biraz belki geniş bir şekilde anlatmak lazım. Neden bu yasa önemli? Hani noktasına da bizi götüren şeylerden bir tanesi. Diyelim ki bir Türkiye'deki bir şirket bu yasadan nasıl etkilenecek? İşte bu eğer Türkiye'deki şirketin bir İngiliz sermayesi varsa, ortaklarından bir tanesi diyelim ki bir İngiliz şirketse ya da bir İngiliz kişiyse, Türkiye'deki Türk hukukuna göre kurulmuş olan ve Türk tabiyetine sahip olan şirket de bu yasanın kapsamında artık. Dolayısıyla o şirketin İngiliz sermayeli olan hissedarı ya da İngiliz işte hissedarı diyelim, Türkiye'deki bu şirketin her türlü bu yasanın kapsamına giren az önce tanımladığımız o dört kategorideki suçlarından da aynı şekilde, yani sanki kendisi işliyormuş bu suçu gibi sorumlu tutulacak.
Bu suçun da İngiltere topraklarında işleniyor olması gerekmiyor.
Gerekmiyor. Yani, aynen. Türkiye'de de olabilir. Suç. İşte Suudi Arabistan'da da olabilir. Ne bileyim, çok Çek Cumhuriyeti'nde de olabilir. Hı-hı. Rusya'da da olabilir. Önemli değil. Önemli olan nihayetinde yani bu rüşvet dolayısıyla ortaya çıkan sonucun İngiliz vatandaşı olan şirket veya gerçek kişiye bir fayda sağlıyor olması. Ve bu fayda çok geniş tanımlanan bir şey. Yani doğrudan bir etkisinin olması gerekmiyor. Dolaylı bir fayda da bu kapsamda değerlendiriliyor.
Bu İngiliz gerçek ya da tüzel kişisi aslında hiç fark etmiyor.
Etmiyor.
Yani aynen. Aslında burada bir tek kişi varsa ve... diyelim ki bir İngiliz kişi varsa ve yönetim kurulu üyesi olmaktan dolayı bir hissederse direkt olarak etkileniyor o şirkette, evet, diye düşünüyorum.
En azından şu anda o şekilde uygulanacağı düşünüyor. Çünkü biliyorsunuz bu yasa aslında 1 Temmuz 2011'de yürürlüğe girdi. Yani 2009 yılından beri tartışılan bir yasa olmakla beraber 1 Temmuz 2011 yılında yürürlüğe girdi ve hala uygulamasıyla ilgili bazı şeyler var. Yani hani nasıl olacağını tam olarak öngöremediğimiz hususlar var. Fakat teorik olarak en azından bu şekilde uygulanacağı bekleniyor ki bu hani neredeyse kesin olan bir teori diyebiliriz.
Peki bu suçları sayarken son madde dediniz ki üst düzey yöneticilerin rüşveti önleyici tedbirleri almaması da bir suçtur. Yeterli önleyici tedbir diye bir kavram var yasada. Evet. Bunu biraz açabilir miyiz?
Tabii ki. Bu da mesela önemli hususlardan bir tanesi. Özellikle çok tartışılmış olan konulardan bir tanesi. Çünkü bu bir savunma aslında aracı. Yani şirketlere verilmiş olan. Ve yasanın ilk çıktığı zamanlarda net bir biçimde belirlenmiyordu. Yani önleyici tedbirin ne olduğu, yeterli önleyici tedbir kavramının ne olduğu. Fakat daha sonra bir kılavuz yayınlandı İngiltere'de ve bu kılavuzda yeterli önleyici tedbirlerin nasıl minimum standartları belirlendi, nasıl olması gerektiği bu tedbirlerin belirlendi. Orada da 6 tane temel kriter kondu. Bu 6 tane temel kriterin ilki aslında orantılılık. Yani şirketi nedir orantılılık? Şirketin işinin karşı karşıya kaldığı riskin oranıyla aldığınız önlemlerin oranının dengeli olması. Yani çok yüksek riskli bir pazarda eğer faaliyet gösteriyorsanız ve de rüşvet açısından risk standardı çok yüksek olan bir diyelim ki ülkedeyseniz, işte bunlar nelerdir? Bunlar Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün şeffaflık endeksindeki işte alt sıralardaki diyelim ki ülkelerde iş yapan bir şirketsiniz. O zaman alacağınız önlemler daha sıkı önlemler olmalı. Ama riski çok düşük olan bir sektördesiniz, riski çok düşük olan ülkelerde faaliyet gösteriyorsunuz, o zaman daha makul ve hani daha düşük standartlarda önlemler alabilirsiniz.
Ya da aslında burada şöyle bir şey de var. Yani örneğin işinizi yaparken birçok aracı kullanıyorsunuz. Yani çok fazla mesela işte acente var, bayi var ya da devletle ilişkileriniz sırasında belli kademelerden geçiyorsunuz. Bir takım kişileri kullanıyorsunuz belli işleri gerçekleştirmek için. Aslında o zaman daha
aynen,
çok riske.
Kesinlikle devletle doğrudan iş yaptığınız bir sektördeyseniz, çok fazla aracı kullandığınız bir sektördeyseniz, uluslararası işte ticaretin hani uluslararası ticarette doğrudan siz bu ticaretin içine dahilseniz, diyelim ki gümrüklerde sürekli iş yapıyorsanız gibi unsurları tabii ki dikkate almanız gerekiyor orantılılık ilkesi açısından. Bunun dışında ikinci getirilen kriter, öngörülen kuralların şirketin en tepesindeki kişiler tarafından aslında benimsenmiş ve şirketin en tepesindeki kişilerin devamlı olarak bu kurallara ilişkin örnek davranışlar sergiliyor olması ve bunları sürekli dile getiriyor olmasına ilişkin kriter. Yani burada buradaki aslında önemli, en önemli şey şirketinizin işte genel müdürünün de orta düzey bir müdürünün de herhangi bir çalışanına örnek olacak bir davranış sergiliyor olması ve bunu benimsemesi, bunu içselleştirmesi şirket prosedürlerinin ve o yaşantının, şirket yaşantısının bir parçası haline dönüştürmüş olması gerekiyor.
Başlamadan önce konuşurken demiştiniz bizde bir balık baştan kokar diye bir deyim vardı. Evet. Bunun tam tersini aslında.
Aynen. Balığın baştan kokmaması gerekiyor. Balık en başta çok taze olacak ki bu kriteri tam olarak karşılayabilelim.
Anladım. Bir ara veriyoruz. Bir parça dinleyeceğiz. Foundations'dan Buttercups. Merhabalar, radyosunu yeni açanlar için hemen kısa bir hatırlatma yapalım. Bugün avukat Elvan Sevi Fırat'la beraberiz ve İngiliz rüşvetle mücadele yasasını konuşuyoruz. Geçtiğimiz yaz yeni çıkan ve de hem İngiliz şirketlerinin ya da İngiliz kişilerinin dünyadaki işlemleri sırasında, ticari işlemleri sırasında yaratabileceği etkiden dolayı neredeyse hani küresel düzeyde büyük bir etki yaratmış olan bir yasadan bahsediyoruz. Şimdi biz aslında da ara vermeden önce bu yasanın getirdiklerinden bahsediyorduk. Herhangi bir İngiliz vatandaşı, bir gerçek kişi bile burada diyelim ki Türkiye'de bir şirketin ortağı olsa bundan dolayı buradaki şirketlerin de bu kapsamda olabileceğinden bahsediyorduk. Yani aslında çok geniş kapsamı ve etkisi olan bir yasa. Bu yüzden birçok şirketin paçaları tutuşmuş durumda demek doğru olur galiba. Nasıl bundan dolayı korunabiliriz, kendimizi nasıl buna karşı koruyabiliriz diyorlar. Ne gibi önlemler alınabilir?
Burada az önce ilk iki tanesinden bahsetmiştik. Yasanın kendi içinde aslında öngördüğü şirketler açısından bir savunma mekanizması var. Bunlardan birincisi orantılılık ilkesidir. Yani şirketin içinde bulunduğu riski orantılı önlem alma yükümlülüğü. İkincisi şirketin en tepesindeki kişilerce de bu sistemlerin benimsenmiş ve yansıtılıyor olması iş süreçlerinde. Bu ikisini açıklamıştık. Şimdi geri kalan dört taneden bahsedelim. Burada bir şirket tarafından bir risk değerlendirmesi yapılmasını öngörüyor. Gene savunma sistemi açısından. Diyelim ki bir pazara gireceksiniz. Bu pazara ilişkin bir analiz, araştırma yaptırmak bu risk değerlendirmesinin içinde olabilir. Ya da mevcut zaten faal olduğunuz pazarlara ilişkin bir değerlendirme yapıp bu değerlendirmenin sonucunda da o pazarlara spesifik önlemler almak olabilir. İkincisi, dördüncüsü buradaki özellikle inceleme ve araştırma yapma yükümlülüğü. Yani due diligence kavramının aslında tam Türkçe karşılığı yok. Özellikle şirket birleşme devralmaları süreçlerinde çok kullanılan bir kavramdır bu. Hukukçuların çoğunun çok aşina olduğu. Bir inceleme, değerlendirme, özenli bir inceleme ve değerlendirme süreci diye aslında tanımlanabilir. Burada şirketin iş yaptığı herkes, yani sadece kendisi değil, şirketin iş yaptığı kişilerin de bu kapsamda ne kadar riskli davrandıkları, şirketin o kişilerin eylemleri yüzünden karşı karşıya kalabileceği risklerin araştırılması yükümlülüğünü içeriyor. Yani bütün bu süreçlerin iletişiminin kurulması beşinci bir kriter olarak açıklanmış ve bütün bu iletişimin A'dan Z'ye şirket içinde çalışan herkesin, her pozisyondaki kişinin kişiye bunların iletilmesi ve kişice içselleştirilmesine ilişkin bir sistem kurulması. İşte gerekiyorsa eğitimler, periyodik olarak verilecek olan eğitimler, hatırlatıcı mesajlar, yapılan işte süreçlerin, iş yapış süreçlerinin tanımlanmış olması gibi bir
yani
sistem kurmak lazım.
Yani aslında şirkete biraz proaktif bir görev yüklüyor.
Kesinlikle.
Yani daha
kesinlikle
önceden olduğu gibi. İşte herhangi bir sözleşmeyi, herhangi bir dokümanı al, ondan sonra da çalışanın dosyasına koy, imzasını al, ben bunu işte yaptım, kabul ettim şeklinde bir anlayış yok. Yani
yok.
Bunu bilgilendirmek zorundasın.
Aynen. Bütün hatta bu bir sadece proaktif davranmak değil, bütünsel bir yaklaşımı da öngörüyor. Yani sadece işte bir tane sözleşmenin veya bir sözleşme tipinin ele alınıp bunlara daha hassas yaklaşılması ya da işte belli bir grup çalışanın belli risklerle ilgili eğitilmesi değil. Gerçekten bir, yani şirket bir organizma gibi ele alınarak bu organizmanın sağlıklı bir şekilde hareket etmesi ve sağlıklı şekilde hareket ettiğini sürekli olarak aslında izlenmesi ve takip edilmesi. Zaten en son kriterde, 6. kriterde getirilen takip ve izleme, gözden geçirme, monitorization and review kısmı. Sürekli olarak bütün bu sistemlerin doğru, sağlıklı işlediği, herkesin tarafından, şirkette çalışan herkes tarafından bunları benimsenmiş olduğuna ilişkin bir iç değerlendirme sürecinin periyodik olarak yapılmasını öngörüyor.
Yani şirketin bir çalışanı şirkete fayda sağlamak amacıyla bir rüşvet verdiğinde şirket bu sistemleri hayata geçirdiğini gösterince bu bir savunma mekanizması olarak sunulabiliyor.
Evet, ama tabii ki hani sadece çalışan değil bu arada, hani hizmet veren herhangi bir kişi diyebiliriz buna. Tabii bunu şirket tarafından yapılması çok önemli. Bu bir savunma aracı dediğimiz gibi. Fakat %100 ortaya çıkan sonucun risklerinden kurtaracak bir şey değil. Bunu da söylemek lazım. Yani ben çok güzel bir sistem kurdum ama sistematik bir rüşvet var yani şirketimde, hem çalışanlar hem bana hizmet veren herkes mutlu mesut bir şekilde rüşvetini vererek işini yapmaya devam ediyor. Yani dolayısıyla artık bu sistemin geçerliliğinden ya da bir gerçekten anlamlı bir sistem olduğundan söz etmek mümkün değil.
Burada şunu soralım mı? Biraz önce bahsettik aslında, hani Türkiye'deki bir şirket ya da Türkiye'deki İngiliz ortağı olan bir Türk şirketi de bundan dolayı sorumlu olabilecek. Yani bu yasanın kapsamında olabilecek. Nasıl oluyor? Yaptırımlar neler?
Aslında şöyle oluyor. Şimdi buradaki hani buradaki Türk şirketin doğrudan İngiltere'de bir veya buradaki Türk yöneticinin doğrudan İngiltere'de bir cezayla hani muhatap olması bizim hukukumuzdaki bazı engellere takılıyor. Onu söylemek lazım. Nedir? İşte biliyorsunuz anayasamıza göre vatandaş iade edilmiyor bu tip suçlardan dolayı bir başka ülke. Dolayısıyla İngiltere'de siz suçlansanız da bir Türk vatandaşı olarak böyle bir şeyden hani orada değil doğrudan sizin başınıza gelebilecek şey ama Türkiye'deki hukuk sistemine de sonuçta takılıyorsunuz. Çünkü ülkelerin birbirleriyle iletişimi var. Dolayısıyla Türkiye'de de zaten hakkınızda böyle bir soruşturma başlatılacak. Yani Türk vatandaş ve Türk şirket olarak en azından riskiniz bu sistem sonucunda ortaya çıkabilecek olan rüşvet suçlamasıyla aynı şekilde Türkiye'de de karşılaşabilirsiniz. İkinci husus, sizin buradaki eylemlerinizin tümü dolayısıyla bu eylemlerin sonuçlarından faydalanan İngiliz gerçek ve tüzel kişiler o yasalar dolayısıyla kesinlikle yasanın öngördüğü ağır cezalara tabi tutuluyorlar ki bu 10 yıla kadar hapis cezasından bahsediyoruz burada gerçek kişiler açısından. Şirket açısından da çok büyük parasal risklerden ve şirketin hani eylemlerinin sona erdirilmesine varabilecek olan yaptırımlardan bahsediyoruz. Tabii dolayısıyla zaten Türk şirketlerin ben Türk'üm diyerek İngiliz sermayeli bir Türk şirketin ben Türk'üm diyerek buradan hani kendini kurtulması. Sıyırması ya da kurtulması zaten fiilen mümkün değil. Kaldı ki şu mevcut hani şirketler arasında özellikle Türkiye'nin İngiliz sermayeli çok büyük şirketleri var. Herkesin adını da çok iyi bilir. Şimdi dile getirmeyelim burada isimlerini ama bu şirketlerin tümü şu anda çok güçlü bir şekilde ve çok böyle nasıl diyeyim odaklanmış bir şekilde bu az önce bahsettiğimiz 6 kriteri taşıyan sistemleri kendi iç süreçlerine entegre etme sürecindeler. Ve bunu kendi ortaklarından işte o yabancı sermayeli hissedarlarından aldıkları talimat dolayısıyla yapıyorlar. Ve bunu yapmamaları da zaten tazminat hiçbir şey olmasa tazminat risklerini beraberinde getiriyor.
Son olarak şu konuya değinelim. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki işte şirketlerin mesela %71 gibi bir rakam var. %71 dünyada rüşvet ödemeden iş yapamayacakları ülkeler olduğunu düşünüyorlar. Bu rüşvet bazen hani facilitation payment denilen işte kolaylaştırıcı ücretler yani işte ufak bir meblağ vermeden işinizi yaptıramıyordunuz bu şekilde ülkeler var. Bu da bu tarz kanunlara OECD anlaşması da sanırım bu kapsamda eleştirilmişti. Hı hı. Şirketlerin yani imzacı şirketlerin ülkeleri tabi olan şirketlerin uluslararası rekabet edebilirliğini azaltıyor şeklinde bir direniş söz konusu. Bu konu hakkında ne söylersiniz?
Açıkçası bu tabii işin çok felsefi boyutuna da ilişkin bir şey. Yani rüşvetin hani tabii dünyada şirketleri yöneten kişilerin %71'inin böyle bir algıya sahip olması çok üzücü bir şey. Çünkü ve de belki çok yanlış bilgilendirilmekten de ya da bilgi sahibi olmaktan da kaynaklanan bir şey olabilir. Bir kere rüşvetin dünyada önlenmeye çalışılmasının en önemli nedeni ekonomik belirsizlik yaratıyor olması rüşvet verilmesinin bir ülkede. Yani siz düşünün ki bir ülkede faaliyet göstermek isteyen bir şirketsiniz, bir ihaleye gireceksiniz. Bu ihale ve de rüşvetin çok fazla olduğu bir ülkedesiniz. Yani neyle karşı karşıya kalacağınızı bilmiyorsunuz. Yani haklı bir rekabet ortamı yok. Sürekli olarak haksız rekabet içerisinde faaliyet göstermeniz gerekiyor. Böyle bir ülkeye mi yatırım yapmak istersiniz? Daha belirli bir sistem içerisinde, daha öngörülebilir risklerinizin olduğu ve planlarınızı da öngörülebilir bir ekonomik plan içerisinde ve büyüme hedefiyle yapabildiğiniz bir ülkede mi faaliyet göstermek istersiniz? Zaten bütün bu yasaların uluslararası alanda getiriliyor olmasının en önemli nedeni ekonomik sürdürülebilirlik ve ekonomik kalkınmaya olan olumsuz etkisi. Bu algının mutlaka değişmesi gerekiyor. Yani umarım zaten işte bütün bu yasaların getirilmesinin nedeni İngiltere Rüşvetle Mücadele Yasası, Amerika Rüşvetle Mücadele Yasası gibi veya işte OECD Anlaşması, Birleşmiş Milletler Anlaşması, GRECO Anlaşması o kadar çok anlaşma var ki bu alanda. Evet. Ülkelere yükümlülükler de yükleyen bunların yapılmasının en büyük nedeni işte bu %71'i %0'a indirme çabası ve arzusu. Umarız gelecekte öyle bir günde olacak.
Aslında şuna da bağlamak lazım. Son bir dakikamıza girdik galiba. Şimdi şirketlere böyle caydırıcı nitelikteki bir takım yasalarla işte bu kapsamı belirleyip engellemeye çalışırken bir yandan yolsuzluk, hukuksuzluk, rüşvet gibi olayları. Bir de şöyle bir şey var. Yine Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün yaptığı bir araştırmaydı bu. Bir şirket ne kadar rüşvetten ve yolsuzluktan uzak ve ne kadar temiz bir algısı varsa aslında tüketiciler işte ve o ülkedeki halk düzeyinde de itibarı bu kadar yüksek oluyor ve onun tercih edilebilirliği de artıyor bu açıdan. Bu da özel şirketler için başka bir
motivasyon
diye düşünebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ederim.
Bu çerçevede bugünkü programımızı da bitiriyoruz. Gelecek haftaya kadar herkese aydınlık günler. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.